neyse adımız bile uyumlu için.
Hayatın sesleri.
Dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara, bozulmamış ütüsü. Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü. Gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de. Ben bir gök kuruşum sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar buzlar ülkesinde. Hangi ses yürekten çağırır beni sana? Geleceğim diyorum. Takvim sorma bana. Ihlamur çiçek açtığı zaman. İşte geldi yeni yıl, işte geldi 2019 sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın seslerinden hepinize kocaman bir merhaba diyerek başlıyoruz yeni yıla, yeni yılın ilk programına. Güzel bir yıl diliyoruz hepinize. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, umutlu bir yıl diliyoruz tüm Hayatın Sesleri program ekibi olarak. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yeni yılın bu ilk programında sizlerle birlikte olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Siz de bizimle birlikte olun istiyoruz yayın süremiz boyunca. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde 2019 yılında da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Hafta içi her gün 15 haberlerinden hemen sonra. Yaşama dair birçok detayı sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Kültürden sanata, sağlıktan bilime, eğitime, toplumsal yaşamdan hobilere kadar uzanan geniş bir yelpazede hayata ilişkin her konuya yer vereceğiz. Tabii ki sizler de bizler de olduğunuz sürece yeni yayın dönemimizde de bizler pazartesiden cumaya Türkiye saatiyle 15.05'te hafta içi her gün stüdyomuzda sizlerle birlikte olacağız. Sizleri de radyolarınızın başına bekliyoruz. Bugün de yine çok güzel bir program hazırladık sizler için sevgili dinleyicilerimiz. Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bugün bizimle birlikte olacak. Türklerin tarih boyunca kullandıkları takvimler üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz ve aynı söyleşinin içinde yine çok değerli bir hocamızla daha birlikte olacağız. Nezih Kuleyin'le koleksiyonculuk serüveni ve tarih kavramını ele alacağız. Araştırmacı, yazar ve takvim koleksiyoneri Nezih Kuleyin, Hayat İçin Bir Kahve Molası, Seyyahlar Gözüyle Ankara kitapları dersem sanıyorum onun ismini bir kez daha çok iyi bir şekilde hatırlayacaksınız. Nezih Kuleyin de stüdyomuzda olacak ve takvim kavramı üzerine güzel bir program olacak onlarla birlikte sizlere sunacağımız. Önce bir müzik arası verelim Hayatın Sesleri'nde, hemen sonrasında değerli konuklarımızı stüdyomuza alalım.
Dolar yalnızdı benim yanım. Bir gün aşka rastladım, sevdim yeni başladım. Bir omuzum oldu sonunda, hay başımı yasladım. Gözüm kara kalmadı yara, oldum rengarenk. Bazen her şey sararıp solar, biz hep rengarenk. Gözüm kara kalmadı yara, oldum rengarenk. Bazen her şey sararıp hep boynun şey sararıp sollar. Biz hep rengarenk. Gözüm kara, kalmadı yara, oldum rengarenk. Bazen her şey sararıp sollar. Biz hep rengarenk.
Devam ediyor. Yeni yılın ilk programıyla sizlerle birlikte olmayı sürdürüyoruz. Değerli konuklarımızı stüdyomuza aldık sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız hemen stüdyomuzda yanımızda yerini aldı. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Yeni yılın ilk programını birlikte gerçekleştirmenin mutluluğunu taşıyoruz. Evet. Bunu söylemek isterim
evet,
size.
Aynen öyle. Dinleyicilerimizle birlikte olmak çok güzel. Hepsine taptaze umutlar diliyorum yeni yılda, yepyeni mutluluklar diliyorum, rengarenk günler diliyorum ve hap hayırlı dostlar diliyorum bu
ne
yeni
kadar
yılda.
Güzel dilekler, çok teşekkür ediyoruz. Ve sevgili dinleyicilerimiz, takvim koleksiyoneri, araştırmacı, yazar, kitaplarını programımızın açılışında söylediğim kıymetli konuğumuz Nezih Kuley'in de bizimle birlikte. Sayın Kuley'in hoş geldiniz.
Çok teşekkür ediyorum Sezin Hanım. Ben de hocamla aynı duyguları paylaşıyorum. Ben de tüm dinleyicilerimize 2019'un mutluluk getirmesini diliyorum. Aslında hem barış hem mutluluk hem dostluk evet. dolu bir yıl olsun temennisini sizin aracılığınızla bunu da iletmek isterim.
Çok teşekkür ediyoruz. Hem bizler için hem dinleyicilerimiz için hem Türkiye için hem de dünya için sağlıklı, mutlu, umutlu nice yeni yıllar dediğim, bizimle evet. birlikte olsun. Biz de yeni yıl vesilesiyle bugün takvim kavramını biraz irdeleyelim istedik. Neden takvime ihtiyaç duyulmuş? Türklerin bugüne kadar kullandığı takvimler hangileri olmuş? Bugün sevgili dinleyicilerimize değerli hocalarımızın dilinden takvim kavramını aktarmaya çalışacağız. Sayın Kuley'inle başlayalım. Evet. Neden biz takvim kavramına bu kadar önem vermişiz? Aslında zaman kavramının ne kadar önemli olduğunu düşündüğümüzde sanıyorum takvimin de neden bu kadar önemsendiği ortaya çıkıyor değil mi?
Takvim başlangıçta ilk takvim örnekleri Asur ve Babil'de karşılaşıyoruz biz takvim örneklerine. Çok önemli bir şey için takvim yapılmış. Şöyle gözlemlemişler mesela çalışılacak günler çalışılmayacak günler. Onlara uğurlu günler ve uğursuz günler takvimi deniyor. Aslında uğur bir anlamda yola çıkmak, işe gitmek falan anlamına da gelir Türkçe'de. Mesela uğurlar olsun diye deriz ya da uğurun bol olsun denir. Çalışmanın karşılığı aslında biraz. Hı hı. Neden? Çünkü gözlem yapıyorlar astrologlar ve bilim adamları, o zamanki bilim adamları. Ve de diyorlar ki bugün ekim yapmayın. Niye? Çünkü bugün Nil taşar. Derelerde çok su olur. Siz ekime giderseniz ekinlerinizi su basar. Ya da bugün ekim yapın çünkü bugün ekim için en uygun gündür. İşte bugün ava çıkın çünkü yağmur yağmayacak. Yani dolayısıyla insanlara bir kılavuz yapmak amacıyla başlangıçta olmuş bu iş. Hangi gün çalışalım, hangi gün tatil yapalım ve de hangi gün hep beraber bayram yapalım. Yani eğlence günlerinde belirledikleri bir sistemin başlangıcı aslında takvim. Ama takvimi şöyle düşünürsek. Takvim biraz da insanın, bütün insanların birlikte hareket edebilecekleri tek unsur. Neden? Eğer şimdi takvim olmasa bugün bir ülkeden bir başka ülkeye ihracat yapmak mümkün değil. Eğer o ülkenin takvimini bilmezseniz ve sizin takviminizle uyumlu değilse, siz mesela 10 günlük bir tatil gününde bir başka ülkeye iş yapmak için gitmiş olabilirsiniz. Ama 10 gün boyunca beklemek zorunda kalabilirsiniz. Gemiler ne zaman yola çıkacaklar, vardıklarında malları ne zaman teslim edecekler? Bütün bunları yapabilmemizin bir tek yolu var. Hatta yaşayabilmemizin, insan olmamızın belki de tek yolu takvim. Takvimi hayatımızın içinden çıkartırsak hiçbir şey yapamıyoruz. Mesela ne? Tarih yazamayız mesela. Ailemizin ne zaman doğduğumuzu bilemeyiz. Eğer takvimimiz olmasa biz ne zaman doğduk? Ve dolayısıyla insanlar yaşadıkları zaman sürecini bir adlandırma ihtiyacı doğmuşlar. Takvim buradan çıkmış. Zaman geçmişten beri geliyor gidiyor. Peki nasıl adlandırabilirler? Bir başlangıç noktasını belli aralıklarla tekrar eden bir şeye göre yapmak istemişler. Bu tekrar eden bir şeyin de hep tekrar etmesi istenmiş. Ve dolayısıyla iki tane yol belirlemişler. Bir tanesi aya bakarak bir tekrar eden sistem kurmuşlar. Yani ayın hareketleri çok önemli mesela. Neden önemli? Çölde yolculuk yapan, çölde mal taşıyan bir seyyah için ya da tüccar için ayın hareketi çok önemli. Çünkü ay her gün başka bir şekle bürünüyor. Dolayısıyla o şekle göre siz aslında ayın hangi aşamasında olduğunuzu biliyorsunuz. Bir onları adlandırıyorsunuz. Adlandırdığınız zaman da diyorsunuz ki ben size örneğin ayın hilal biçimindeyken bu malı getirebilirim. Size göre o ayın işte şu kadar şekil değiştirmesine göre. Dolayısıyla gece ay çok net gözlendiği için ilk başlangıçta genel olarak ay takvimi olmuş. Fakat ay takvimi çok ilginç. Ay takvimi 29,5 gün gibi yani 29 gün 30 gün biçiminde tekrar ettiğinden dolayı güneşin hareketiyle yani dünyanın güneşin etrafındaki dönüş hareketiyle aynı olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü o süre 365 gün. Ayın hareketleri tekrar ettiği zaman ise 355 gün oluyor. Bir arada bir 10 günlük fark doğuyor. Eğer her yıl aya 10 gün ilave ederseniz bu sefer ayın şekilleri kayıyor. Etmezseniz de ay takvimi ile güneş takvimi arasında bir uyumsuzluk oluyor. Şimdi dolayısıyla bir aya bağlı bir belirleme olmuş. Bir de güneşe bağlı bir belirleme olmuş. Bazı takvimlerde ay ile güneşi birleştirmiş. Mesela bizim hicri takvim dediğimiz hicretten sonra başlayan takvim bir ay takvimi. Dolayısıyla bizim her sene Ramazan ve Kurban bayramları bildiğiniz gibi 10 gün önceye geliyor. Çünkü ayın hareketlerine göre işleyen bir takvime göre biz şeyimizi tutuyoruz. Güneş takviminde ise böyle bir şey yok. Güneş takviminde aslında yok derken şimdi kullandığımız takvime göre yok. Eskiden olmuş mesela. Güneş takvimleri de bir sürü güneş takvimi var. En yaygın olarak kullanılan Sezar'ın Julian takvimi denilen İsa'dan önce 45 yılında demiş ki Sezar bütün imparatorluk bu takvimi kullansın. Çünkü herkes başka bir takvim kullanıyor. Saçma sapan şey oluyor. Siz iş günü tatile gidiyorsunuz. Onlar tatil günü bayram yapıyorlar filan bir sürü sorun var. Ve bütün bunların hepsini işler güçler, tatiller ve bayramları oturtturduğu ve 1 Ocağı da yılbaşı ilan ettiği bir takvim sistemi kurmuş. Julian takvimi denilen takvim bu. Bu takvim 1582'ye kadar sürmüş. Fakat sonra şöyle bir şey olmuş. Bizim şimdi kullandığımız takvim Gregorian denilen takvim.
Takvimin asasına dayanıyor. Miladi takvim ona
dayanıyor. Neden? Çünkü o tarihe gelindiğinde Sezar sormuş demiş ki bu bilim adamlarına. Ya arkadaş bu güneş nasıl dönüyor yani ne kadar sürede tamamlıyor? Onlar demişler ki 365 gün 6 saat. Fakat aslında tam 365 gün 6 saatte dönmüyor. Yani hatta her 1000 yılda 11 saniyede yavaşlıyor bu dönüş hızı. Böyle ilginç bir şey var. Dolayısıyla şu anda mesela 11 küsur dakika daha kısa zamanda dönüyor 6 saatten. Öyle olunca zaman da birikince 1500 yıl. Bu sefer çok ilginç bir şey olmuş. Hani gece gündüz eşit olduğu 21 Mart gece gündüz eşit bayramını kutluyoruz demişler. Fakat gece gündüz eşit değil.
10 gün
geride kalmış. Dolayısıyla bu bir problem olmaya başlamış ve dünyada büyük bir tartışma çıkmış. Papa Gregor bir sistem geliştirmiş ve demiş ki bunu böyle yapalım. Ne zaman işte 1558 yılının 4 Ekim'inde ertesi günü 15 Ekim'i ilan etmişler. 10 gün takvimden çıkartılmış ve bu 10 gün çıkartılınca yeni bir sistem başlamış ve de işte bu artık yılı ilave etmişler. Biliyorsunuz Şubat'ta biz 29 gün olarak kutluyoruz. Böylece bir sistem oluşmuş yani. Şimdi bu sistem dünyadaki en yaygın sistem ama tabii ki sadece güneş takvimi Gregorian takvim değil mesela. Örneğin İran'da kullanılan hepimizin bildiği bir Celali takvimi var. Adı Celali takvimi. Bu Celali takvimini yapan da ünlü şair Ömer Hayyam. Ömer Hayyam aslında astronom ve büyük bir gözlemci. Evet. Ve de o kadar iyi bir gözlemci ki yıldız haritası, iki tane önemli gözlemci var İslam dünyasında çıkan uzay astronomi yani. Bir tanesi Ulu Bey, bir tanesi de Ömer Hayyam. Bunların kitapları 1800'lere kadar cetvelleri, zirç deniyor onlara mesela. Evet. Onlar şeylerde kullanılmış. Batı üniversitelerinin tamamının esasını onlar oluşturmuşlar. Şimdi bu takvim de mesela bir güneş takvimi. Celali takvim. Celali denmesinin nedeni de Alparslan'ın oğlu Melikşah'ın adı Celaleddin Melikşah. Dolayısıyla onun döneminde yapılmış olduğu için Melikşah'ın aslında uzay gözlemcisi Ömer Hayyam. Uzay Araştırmaları Merkezi
ona
müdür.
Ona sunulduğu için takvim.
Evet, ona sunulduğu için onun adını verilmiş. Ama şimdi hala İran bu takvimi kullanıyor. Celali takvimi deniyor.
Ya da Melikşah takvimi. Takvimi Melikşah ya da takvimi Celali
deniyor. Aslında bütün dünyada başlangıçta yılbaşı 21 Mart olmuş. Neden? Çünkü gece gündüz eşit olduğu için o tarihte insanlar kutlamışlar. Evet. İşte Sezar bunu bir ocağa almış. Fakat biz miladi takvime geçtikten sonra bile, yani bir yandan hicri takvimi, bir yandan miladi takvimi kullanırken gene de yılbaşı denilen dönemi 21 Mart'tan başlatmışız. Uzun bir dönemde böyle olmuş. Sonradan biz de bir yasayla yılbaşını 1 Ocağı almışız. Bu yılbaşının da Hazreti İsa'nın doğum tarihiyle bir alakası yok. Yani şöyle yanlış bir bilgi var. İşte 1 Ocak Hazreti İsa'nın doğum tarihi olduğu için böyle kullanılıyor diye. 1 Ocak Sezar'dan beri böyle kullanılıyor. İsa'dan 45 yıl önce de 1 Ocak bir başlangıç yılı. Çünkü 1 Ocak'a göre kurguladığınızda bu hesaplamaları biraz daha doğru yapabiliyorsunuz takvimsel olarak. Ve de İsa'nın doğum yılı olarak, günü olarak kullanılan gün 25 Aralık. Noel olarak diye bilinen. Yani dolayısıyla bunu bir karıştırmamak lazım. Hani böyle bir takım tartışmalar oluyor. 1 Ocak ta Sezar'dan beri 1 Ocak yani. Hatta çok bu Gregorian takvim, hani bu düzeltilmiş takvim var ya. Bu düzeltilmiş takvimi bütün devletler şak diye geçmiyorlar mesela. İşte Gregorian takvim 1582'de düzenleniyor. Fakat İngiltere 1700'lerde geçiyor. Romanya 1910 gibi falan öyle yani 1924'te geçiyor.
1917 evet.
Mesela Rusya 1918'de geçiyor. Biz Rusya'dan önce 1918 bizimki. İşte Yunanistan 1924'te geçiyor yani. Dolayısıyla bütün dünya bir anda böyle Gregorian takvimi de kabul etmiş. Hemen ona geçmiş.
Benimsemek olmamış.
Ama durum böyle olmuş. Böyle bir gelişim. Takvimlerin hayatı böyle. Fakat bizim işte hocam da biliyor. Türkler kendilerine özgü bir takvim anlayışları var. Ve hayvan adlarıyla bunu şey yapıyorlar. Çinliler de böyle. Ben elimdeki takvimleri sergiledim. Orada hem Çin takvimleri hem Japon takvimleri hem eski Türk takvimleri vardı. Hatta müneccimbaşı takvimleri vardı. Takvimin şöyle bir şeyi var. Ben hocama da hani bütün söz haklarını kullanmamak için kusura bakmayın hocam.
Hayır hocam.
Takvimin en önemli iki tane şeyi daha var. Bir tanesi bugün neredeyiz? İnsan şimdi kendinin bugün nedir yani? Bugün ben neredeyim? Benden önce neler oldu? Benden sonra neler olacağı bilmek istiyor. Dolayısıyla takvim böyle bir ihtiyaca cevap veriyor. Birinci şey bu. Ama asıl başka bir şey daha var. Takvim biraz da geleceği keşfetmek için bir şey. Mesela bizim müneccim başı denmesinin nedeni o. Müneccim başılıklar size bir yıllık bir takvim veriyorlar. Ama bu takvimin içinde belli yorumlar yapıyorlar. Mesela bu yorumlar da işte hani geleceği bilmek, gelecek konusunda yorum yapmak için. Aslında geleceği bilmek geçmişi gözlemekten de kaynaklanıyor. Neden? Çünkü örnek vermek gerekirse 23 Nisan'da hep fırtına çıkıyorsa onu takvime işliyorlar insanlar. İşliyorlar. Bakıyorlar ki 20 yıl boyunca hep fırtına çıkmış, diyorlar ki işte o zaman şu adla bir fırtına çıkar, onu yazıyorlar. Ve size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Takvim keşke
buna
biraz...
Buna zaten halk takvimi deniliyor. Nedir?
Halk takvimi deniyor. Evet, doğru.
Çünkü yani koca karı takvimi ya da işte... halk takvimi dediğimiz insanlar doğayı gözlemleyerek zaten takvime karar verdikleri için hocamın bahsettiği gibi böyle doğa olayları onlar için önemli, yapacakları nedir? Özellikle çiftçinin yapacağı, halkın yapacağı ekmek, biçmek, hayvanlarını otlatmak. Tabii dolayısıyla bu tür fırtınadır, dondur. Bunlar önemli.
Doğrudan ekinle alakalı.
Ekinle alakalı, hayvanlarıyla alakalı. Dolayısıyla o fırtınaları falan, yani daha doğrusu belirli doğa olaylarını sıklıkla karşılaştığı zamanları tespit ederek böyle
not
de bir
düşmüş,
not
mi?
Düşüyorlar. Hani bugün de mesela saatli marif takvimi falan gibi takvimlerde yazar mesela bu ayrıca. Hani,
koca karı soğukları.
Mesela koca başlaması.
Koca karı fırtınası ya da.
Evet.
Bir de şöyle, aslında her takvim istesek de istemesek de biraz dini bir anlam da kazanıyor. Mesela fark ederseniz işte papazlar ilgilenmişler şeyde.
Evet, evet.
Bizde de aslında takvim, bizim temeldeki bizim takvimimiz namaz saatlerini doğru belirlemek için başlangıçta yapılmıştır. Yani sabah namazına ne zaman gideceksin? Ve de bizde Anadolu'da hala mesela ne zaman buluşacağım dediğinizde öğlen namazından sonra denir mesela. Hı hı. Çünkü o bir zaman dilimidir. Siz günü belli şeylerle belli noktalarda belirliyorsunuz. Diyorsunuz ki bu sabah, bu öğlen, bu ikindi, bu akşam ve hatta yatsı.
Hı hı.
Ona göre bir iş planı yapmanızı sağlıyor size.
Planlama, şu saatte yatılacak, şu saatte
kalkılacak, şu saatte
şurada olacak.
Olacak, evet işte namaza gidilecek, oradan çıkınca ekin toplamaya gidilecek falan gibi.
Hı hı.
Dolayısıyla takvimin sosyal hayatı düzenleyici
tabii,
evet. Ve aynı zamanda da sizin ibadet saatlerinizi düzenleyici bir özelliği var.
Evet, Sayın Kuley'in çok teşekkür
rica
ederim. Az önce sözlerinizde Türklerin kullandığı takvimlerden de bahsettiniz. Ben hemen müsaadenizle Gülün Hocam'a da döneceğim. Ama bir müzik arası verelim, sizi de soluklandıralım. Hemen sonrasında da Türklerin kullandığı takvimlerle devam edelim.
Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedik çılgınlar gibi. Hangimiz bir kuytu köşe başında, bir vefasız için yol gözlemedik. Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedik çılgınlar gibi. Hangimiz bir kuytu köşe başında, bir vefasız için yol gözlemedik. Herkesten bir anı saklar bu yollar, herkesin acısı sevgisi kadar. Güzelmiş, çirkinmiş, ne fark eder ki? Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Aşığın gözün kör, kulağın sağır. Doğruyu yanlışı ondan görmedik. Yakıldı yıkıldı yine de sevdi. Ah o vefasızlar, kıymet bilmedi. Aşığın gözün kör, kulağın sağır. Doğruyu yanlışı ondan görmedik. Yakıldı yıkıldı yine de sevdi. Ah o vefasızlar, kıymet bilmedi. Herkesten bir anı saklar bu yollar. Herkesin acısı sevgisi kadar. Güzelmiş, çirkinmiş, ne fark eder ki? Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Deli gibi sevmek ruhumuzda var.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuklarımız da bugün takvim konusu üzerine güzel bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Takvim koleksiyoneri, araştırmacı, yazar Nezih Kuley'in ve Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizimle birlikte yeni yılın ilk gününde takvimler üzerine konuşalım istedik. Nezih Kuley'in hocamız sağ olsun takvimlerle ilgili çok detaylı açıklamalarda bulundu. Özellikle Türklerin kullandıkları takvimleri irdeleyecek olursak ben hemen sözü değerli hocamız Gülün Karabağ'a bırakıyorum.
Şimdi kaldığımız yerden belki bir bağlama yapacak olursam, hocam dini olayların önemli olduğunu söyledi. Hı hı. Gerçekten de mesela şimdi bugün bile biz her ne kadar hani 1 Ocak 1926 itibariyle miladi takvime geçmiş olsak bile dini günleri belirlemekte hala
hicri takvimi kullanıyoruz.
Dolayısıyla tabii ki önemli, yani Ramazan'ın başlangıcı, hı hı, işte bayram ne zaman oluyor, bayram namazına kaçta gidilecek, bunlar için biz hala her ne kadar yürürlükte olmasa da bu anlamda bakıyoruz. Yani dini açıdan da tabii ki önem verdiğimiz için, birçok devlette veya millette buna önem verdiği için bu dini husus gerçekten takvimlerin belirlenmesinde veya günün zamanın belirlenmesinde önemli olmuş. Şimdi biraz önce Asurlar, Babililer dedi. Türklere baktığımız zaman antikite denilince genellikle bizde Grek, hani antik Yunan falan anlaşılıyor ama bir de antik Türk tarihi var gerçekten. Ve oraya baktığımız zaman aslında 12 hayvanlı Türk takviminin çok önemli olduğunu görüyoruz ve tamamen bir Türk icadı olduğunu görüyoruz. Aslında bu zaman zaman Çinlilerden alındığını iddia eden araştırmacılar da olmuş ama bugün bunu inceleyen Türk araştırmacıları, işte Türk eski çağını inceleyen araştırmacılar ciddi kanıtlarla aslında bunun tam tersini, Türklerden Çinlilere geçtiğini söylüyorlar.
Ben de aynı şimdi, görüşteyim. Ben
evet,
de Türklerden
şimdi
Çinlilere
geçtim. Şimdi iki tane nokta var bununla ilgili. Bir kere tabii ki hani biraz önce bahsettik. Neden önemli? Günlük hayatlarında bir takım şeylere karar vermeleri gerekiyor. Ve bu karar vermeleri gereken durumlar için neye bakıyorlar? Ya güneşe bakıyorlar ya aya bakıyorlar. Neye karar veriyorlar? İşte mesela hayvanların nasıl... İşte otlatılacağı, doğum yapacağı, nasıl kırkılacağı, bunların hepsi büyük bir otlakta yaşayan ve hayvanlarla yaşayan bir kavim için önemli tabii ki. Ama onun dışında savaş zamanları, kurultayın toplanacağı zamanlar, asker sayımı, hani bütün bunların da hepsi takvimle çok alakalı. Yani dolayısıyla takvim her ne kadar farklı coğrafyalarda farklı şekilde işte güneşe, aya, ikisi birden ve tamamen bunların dışında olan sistemlerle karar verilmiş olsa da diğer taraftan baktığımızda aslında sosyo-kültürel tarafı çok fazla ve benzer şeylere de dayanarak, mesela nedir? Başlangıcını önemli olaylara dayandırmış pek çok farklı millet. Tamam, farklı olaylara dayandırmışlar ama hepsi önemli bir olayı, işte Hazreti İsa'nın doğumu demiş veya hicret demiş. Ama bir takım önemli olaylara dayandırdıklarını görüyoruz. Bu da aslında o kavmin sosyo-kültürel yapısına ilişkin de bize bir arka plan sunuyor. Türklerin de işte böyle. Yani isimleri verirken şöyle bir Kaşgarlı Mahmut bunu anlatıyor. Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Türk'te bahsediyor. Dolayısıyla en hani eski dayandırabileceğimiz 12 hayvanlı Türk takvimi nasıl doğmuştur'a cevap verebilecek kaynak olarak Han soruyor, işte biz bu savaşı ne zaman yapmıştık? O işin içinden çıkamıyorlar, ne zaman yaptıklarına dair net bir şey söyleyemiyorlar. O zaman diyor ki biz böyle olur mu diyor, yani biz şimdi karıştırıyorsak bu kadar kısa sürede üstünden geçtiği halde, biz ne zaman yaptığımızı söyleyemiyorsak ilerideki nesiller bizim ne zaman ne yaptığımızı hiç bilemeyecekler. Biz oturalım bunlara bir ad verelim, bir sistem oluşturalım ki gelecek nesiller bizim neyi ne zaman yaptığımızı bilsinler. Böyle ortaya çıktığı söyleniyor. Sonra Ilısu denilen nehire doğru hayvanların sürülmesi gerektiğini söylüyor Han. O nehirden ilk hangi hayvan geçerse o hayvanın adı verilecek yıla diye söyleniyor. Ve böylece işte ilk geçen sıçan olduğu söyleniyor. Onun için ilk yıl mesela sıçan yılı oluyor. Ondan sonraki yıl sığır yılı ya da öküz yılı oluyor gibi, böyle
yılı
her
mı,
geçen
ayı mı?
Yıl adları. Örnek olarak vermek gerekirse 2018 yılı köpek yılıydı mesela geçen yıl.
Evet, mesela bu yıl 2019 yılında da domuz yılı olmuş olacak.
Evet.
Tunguz veya evet, Tunguz dedikleri. Şimdi 12 hayvanlı Türk takviminin Çinlilerden geldiğini iddia edenler şöyle söylüyorlar. Mesela L harfi kullanılmadığı halde başlangıçta Türklerde Lu kelimesi geçiyor ve bu dolayısıyla Çinlilerden aldığına işaret eder diyorlar. Ya da maymun o dönemde o coğrafyada yaşamıyordu ama maymun yılı var. Dolayısıyla Türklerin genel olarak ilişkide bulunduğu günlük hayatlarında yer alan hayvanlardan birisi değil. Bunu ancak Çinlilerden almış olabilirler diye söyleniyor veya Hintlerden almış olabilecekleri söyleniyor ama mesela 12 yıllık devreler veya bu 12 yıllık devrelerin 60 yılda bir tekrar devretmesi ve yine bunlara sadece hayvan isimleriyle değil aynı zamanda maden isimleri veya daha doğrusu kıymetli maddelerin isimleri de mesela sıçan demir, sıçan ateş gibi bir takım devrelere göre de böyle isimler veriliyor. Bu mesela Çin takviminde yok böyle bir şey. Sadece Türk takvimine özgü. O yüzden de hani iddialara baktığımızda ve çok güçlü iddialardan bir tanesi daha doğrusu ispatlardan bir tanesi de bizim Köktürk anıtları, Köktürk anıtlarında bu şeye çok atıf yapılıyor. 12 hayvanlı Türk takvimine çok atıf yapılıyor. Kültegin'in ölüşü, Bilge Kağan'ın ölüşü, bir takım olayların düzenlenmesi ve mesela şu günlerde şu toplantılar yapıldı, şu dönemde, şu günde yani gün, yılın belli bölümleri, birinci, ikinci, üçüncü gibi böyle ayların belirtilmesi yani detaylı olarak sadece takvimin hani yılına İşte sıçan yılı, köpek yılı gibi yılların adlarına değil aynı zamanda yılın bölümlerine, güne, günün bölümlerine de pek çok atıf yapıldığı için bunun bir anda Köktürklerde çıkmadığı açık. Dolayısıyla dediğim gibi Türk eski çağcıları yani Hunlara kadar bu işin götürülebileceğini, 5. yüzyıla kadar götürülebileceğini çünkü bir anda Köktürklerde ortaya çıkmadığını, milattan sonra 5. yüzyılda ortaya çıkmış olabileceğini söylüyorlar. Gerçekten de o kadar detaylı bilgi veriliyorsa bu hemen o devletin yapabileceği, türetebileceği bir sistem olmadığını, daha öncesine dayandığını göstermektedir. Dolayısıyla gerçekten bizim o anlamda çok geçmişe dayanan bir takvim sistemimiz var.
Peki,
ve bunu hala da Türk halkları kullanıyor. Yani Azerbaycan'da Tatarlar, Kırgızlar, Kazaklar pek çok farklı devlette de Türk devletinde de bu sistemin hala hazırda kullanıldığını görüyoruz. Belki nasıl biz uluslararası sistemle ticarette bir takım anlaşmalarda siyasette yani sıkıntı olmasın diye tatil günlerimizi zaman saat ayarlarımızı ve takvimimizi miladi takvime çevirdik. Buna ilişkin düzenlemeleri yaptık ve 1 Ocak 1926'da bu kanunu kabul ederek başladık ama aynı şeyi onlar da belki yaptılar ama bu geleneksel kültürel anlamda hala işte biraz önce Nevruz'dan bahsettik mesela 21 Mart'tan bahsettik hala bu o takvimin başlangıç günü mesela
ve hala bu şekilde düşünülüyor. Mesela bütün Orta Asya'da ve Türk Cumhuriyetlerinde
evet.
21 Mart kutsal bir gündür ve kutlanır çünkü o günden itibaren
Baharın başlangıcı,
ekimlerin yani bütün hayatın başlangıcı gibi öngörülüyor. Her şey yeşeriyor, hayat harekete geçiyor. Böyle bir durum var. Hatta şöyle insanla takvim biraz da iç içe geçtiği bir takım şeyler var. Yani mesela fal bakılıyor. Falcılar böyle bir şey ve falcılar aslında insan vücuduyla 12 hayvanı birleştiriyorlar mesela.
Aynen öyle. Evet.
Ve insanın yani organlarını mesela hayvanlara benzetiyor. Örneğin ayaklarını balığa benzetiyorlar. Başlarını koça benzetiyorlar. Tavsiyeler var. Deniyor ki mesela koç ayındaysan işte mutlaka yıkanmalısın. Şöyle olmalı, böyle olmalı. Kendini temiz tut. Böyle tavsiyeler var. Ama asıl tavsiyeler şöyle. Bu Ömer Hayyam'dan söz ettik. Mesela Ömer Hayyam aynı zamanda takvim yapıyor ama aynı zamanda mesela sıkışan devlet büyükleri Ömer Hayyam'a gidiyorlar. Onun gelecekle ilgili öngörülerde bulunmasını istiyorlar. Çünkü biliyorsa bu astronomi, yıldızların ilişkilerini.
Geleceği de bilir.
Geleceği de bilir. Çünkü şöyle düşünülüyor. Evren nasıl bir sürü bir yıldız sisteminin parçasıysa, insan da küçük bir evren, o da bir yıldız sisteminin parçası. Ve yıldızlardan etkilendiği düşünülüyor. Mesela aydan etkilendiğiniz düşünülüyor yıldız. Dolayısıyla takvimle insanın da doğrudan bir ilişkisi var. Ama takvim şöyle aslında Sezin Hanım. Fiziksel olarak iki tane gerçek var. Birisi yıl. Yani 365 günde diyelim.
Dünya güneşin etrafında dönüyor.
Bir de gün. Güneş doğuyor, batıyor.
Şimdi dünyanın bu, kendi ekseni etrafında dönüşüyor.
Ama bunun dışındaki şeyler hep insanların şeyi. Mesela hafta olsun, ay olsun, şey olsun, bu bölümlendirmeleri insanlar yapmışlar. Çünkü neden? İşte bir yılı örnek diye vermek gerekirse biz şimdi 30 günlük ve 31 günlük şeylere bölüyoruz, değil mi?
Aylara bölüyoruz.
Aylara bölüyoruz. Ama mesela bir dönem 20 günlük aylar kullanılmış. Mesela 18 aylık takvimler var. Öyle bölmüşler gibi. 10 güne bölünmüş. Mesela şeyin çok ilginçtir. Aslında Roma takvimleri her 30 gün kendi içinde 3 tane 10 güne bölünür. Ve onlara ayrı ad verilmiş. İlk 10 gün adı kalendir mesela. Yani kalender, işte takvim lafı da oradan gelir. Şimdi dolayısıyla hafta mesela, hafta suni bir bölme. Biraz da Musevilikten kaynaklanan bir şey. Çünkü Museviliğe göre Tanrı dünyayı 6 günde yaratmış, 7. gün tatil olmuş. İşte o 7. gün cumartesi onlara göre o tatil günü ve de haftalara bölmüşler yılı. Hı. Ama haftalara böldüğünüzde 365 gün 7'ye tam bölünmüyor mesela. Evet. 28 yılda bir ancak bir araya geliyor tekrar. Dolayısıyla her şey eşit olarak da, yani insanlar
ya 30 gün ya 31 gün.
Evet, niye 31 gün 30 gün de var? Mesela şeyi bilir, şeyi söylememizde yarar olabilir. Niye mesela aylar 30 gün 31 gün 30 gün 31 gün diye yapılırken birden mesela hem Temmuz hem Ağustos
31 gün.
Niye? Çünkü aslında ay adları başlangıçta bu Roma'da verilen ay adları İlk ki tanrılar adına verirken ilk 5 tanesi, ondan sonra 5. Aydan sonra 6. ay, 7. ay, 8. ay, 9. ay diye yazılmış. Şimdi zaten onların bir kısmını gene aynı kullanır. Mesela September, October, October, yani 7. ay falan diyoruz mesela. Hı hı. Ama şöyle bir şey oldu. Sezar demiş ki ben madem bu takvimi yaptım, bundan sonra demiş Temmuz'a, 7. aya şey diyeceksiniz. Ama o zaman da 7. ay değil. Neden 7. ay değil biliyor musunuz? Temmuz. Onun da ayrı bir şey var. Aslında o kendisine bizim 7. ay dediğimizi 5. ay almış yani. Çünkü ilk başlayan ay Mart onlarda da. Janos yani hem öne bakan hem arkaya bakan bir tanrıları var. Onun adına verilmiş bir ay. Yani hem geçmiş yıla bakıyor hem gelecek yıla bakıyor. Hem geçmişi takip ediyor hem geleceği takip ediyor. İlk ay öyle çıkmış. Ama sonra 5. aya o zamanki 5. ay yani. Sezar demiş ki bu benim adım demiş. Artık bundan sonra bunu Julius benim adım anılsın demiş. Ve de demiş 31 gün olacak öyle 31 gün. Zaten 31 günmüş. Fakat ondan sonra Augustus imparator olunca ondan sonraki ayı kendine almış ama 30 çekiyor. Hem de imparator. Nasıl olur demiş. Yani benim ayım ki daha 31 çeksin. Dolayısıyla İki tane peki ama gün sayısı belli. Nereden alacağız bunu? Gidip en sondaki aydan almışlar. Şubat'tan. İşte o da Şubat'tan almış. Şubat ayı bir gün azalmış bildiğiniz gibi. Yani böyle bir günlerin, takvimlerin hikayeleri var. Gün adlarının hikayeleri var. Hocam belki şey olacak. Mesela biz Türkler birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün derken İran'ı ele geçirdikten sonra ve Müslüman olduktan sonra gün adlarını Farsça ve Arapça söylemeye başlamışız. Evet. Şimdi mesela çarşamba ne anlama gelir sizce?
Çarşembe diye hatırlıyorum. Çarşembe, ben,
şembe gün. Evet, evet. Çar dört, dördüncü
onlar
gün.
Onlar birinci, ikinci, üçüncü diye saydığı için biz de o şekilde.
Evet, evet. Çar, penç, şembe, beşinci gün. Penç, beşinci gün. Ama şimdi şöyle düşünün. Tabii bunlar Farsçadan gelenler. Bir de Arapçadan gelenler var. Örneğin salı Arapçadan gelmiş. Cuma da Arap. Ve böylece biz bir haftanın günlerine bir ad vermişiz. Böylece
karma.
Karma bir ay şey adlı. Ama bunları da biz
bazar mesela pazartesi. Evet.
O da Farsçadan
geçme. Evet, o da Farsçadan geçme mesela. Biz pazar yapmışız o yüzden söylenmesi güç olduğu için.
Pazar. Pazar kılmasıyla bir bağlantısı var mı?
Evet.
İşte dinler müdahale etmişler biliyorsunuz işte şeye, takvime. Daha önceden takvim yılı yani Musevilerin cumartesini tatil ilan etmesinden sonra Gregorian takvim Hristiyanlar ortaya çıkınca onlar da pazar gününü tatil günü ilan etmişler. Yedinci gün evet, olarak. Evet. Bize göre de yedinci gün bir İslamiyet'ten sonra cuma günü olmuş. Dolayısıyla
herkes kendi dinine göre dinlenme günü belirlemiş
ve ona göre bir plan.
Ben bir de şeyi merak ediyorum. Bu 12'nin bir anlamı var mı? Neden 11 değil? Neden 13 değil de 12 hayvanlı takvim? Onun
bizim takvimlerimiz ay değil biliyorsunuz. Yıl adı. Dolayısıyla orada Kaşgarlı Mahmud'un hocam anlattığına göre hikayede belli bir periyot belirlenmeye çalışılmış. Yani bu periyoda göre işte o periyodu da 12 yıllık bölümlere ayırmışlar kendi düşüncelerine göre. Bazı şeyleri açıklayamıyor. Mesela niye aylar 30 günü dediğim gibi açıklayamıyoruz. Çünkü 365 gün tam 30'a bölünüyor mu? Bölünmüyor ama.
Ve farklı uygulamalarını da görüyoruz.
Görüyoruz. Bunu. Mesela 20 günlük aylı olan takvimler var. 10 günlük olanlar var. Yani 10 günlük olanlar 36 ay, 15 günlük olanlar. Öyle takvimler var yani. İllaki hani şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Hala çok büyük bir konsantrasyon olmasına rağmen takvimde yani Gregorian takvim
hemen çok yerde kullanılıyor olmasına rağmen
dünyada çok sayıda farklı takvim var hala. Azteklerin takvimleri zaten farklıymış. Evet. Şeylerin Mısır'daki takvim Nil'in taşmasına göre taşmasına göre.
Mesela onlar tamam güneş diyoruz ama yani asıl Nil'in taşıp taşmamasına göre, Nil'in hareketlerine göre mesela eski Mısır takvimi ne güneş takvimine ne ay takvimine uyuyor tam olarak. Yani farklı ölçümlerde bulunuyorlar ama hepsinin dediğimiz gibi günlük hayattaki işlerini kolaylaştırmak için kullanıldığı ve onu hayatlarından çıkarsa birçok şeye belki etki edebileceği, sosyo-kültürel hayatta veya ticari hayatta, pek çok ekonomik hayatta pek çok şeyi etki edebileceği açık yani o anlamda.
Bu arada yavaş yavaş süremizin sonlarına geliyoruz. Ben son cümlelerinizi de almak istiyorum ama öncelikle değerli hocama Nezih Kuley'ine bir sorum var. Koleksiyoner aynı zamanda ve hatta Türk-Japon Vakfı'nda bir koleksiyonunuzdan bahsettiniz. Bu çok kısa da bu konudan dinleyicilerimize bahsedelim mi? Koleksiyon merakınız
takvim aslında bir sanat eseri. Yani şimdi bunu burada anlatmamız çok zor. Ben orada 200 yıl öncesinden başlayan müneccimbaşı takvimlerinden günümüze kadar çok sayıda ülkenin, Japonların, Venezuelalıların, bizim kendi Türkler, bizim mesela Mardin'deki Süryani Kilisesi bir dönem çok değişik takvimler basmış. Onlar takvim duvara asıldığında insanların zevkle baktığı bir şey bir yandan da. Çünkü ona her gün bakmak istiyorlar. Hem bilgi verdiğinden dolayı hem de şey yaptığından dolayı. Ve size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben yaklaşık 400 tane takvim sergiliyorum kendi koleksiyonum açısından. Ama bunun dünyadaki takvim seçenekleri arasında bakıldığında hiçbir şey olmadığını biliyorum. Yani mesela on binlerce değişik takvim sergilenebilir. Ve takvim sadece bir formda değil. Yani sadece duvara asılmıyor. Bunun ajanda formu var, cep takvimi formu var. Ve size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bizim eski cep takvimleri bir ansiklopedi. Yani mesela bugün
gün olayları yazıyor. Yani size, çok olay var içinde.
Size yani gösterebilsem örneğin 1945'teki bir ajanda cep takvimi içindeki bilgiyi bugün şurada sınava çeksek yarısını kimse bilmez. O derece çok bilgi var. Ölen devlet büyükleri, hangilerinin hangi savaşı kazandığından tutun da işte yapılacak şeyler, yemek tarifleri falan inanılmaz.
Eskiden biz biriktirirdik o takvim yapraklarını ki dediğiniz gibi arkasında o kadar kıymetli bilgiler olurdu ki şimdi pek öyle biriktirilebilecek takvim yok.
Bir yanlış kanıya kapıldı insanlar. İnsanlar bilişim teknolojisiyle birlikte, ben aynı zamanda bir Türkiye Bilişim Derneği'nin başkanlığında yaptım. Yani bu teknoloji aynı zamanda bilgisayarla ilgili çalıştım hayatım boyunca. Ama şöyle bir yanlış kanıdır. İnsanlığın tamamı için söylüyorum. Her şey bilgisayarda var gibi. Halbuki her şey bilgisayarda yok. Yani aradığınız bilgiyi bulmak için harcadığınız zaman da çok farklı bir şey. Eskiden takvimler bir ansiklopediymişler ve evin duvarında asılırmış. Evet. Ve insanların ortalama, bakın çok ilginç bir şey, ortalama bizim kültürümüzü tanımlayan bir şeymiş bunlar. Herkes belli şeyleri bilirmiş.
Bilirmiş mesela. Evet. Çünkü gün gün o takvimi
okurlarmış ve insan
paylaşmak.
Şimdi mesela aramızdaki anlaşmazlıkların bir nedeni de belki de ortak bir takvimi hepimizin kullanmıyor olmasından kaynaklanıyor olabilir. O takvimlerde Victor Hugo'dan tutun da Mevlana'ya kadar çok özlü sözler vardır.
Hikayeler,
menkıbeler, özlü sözler. Şimdi bu özlü sözler bile bilinmiyor. Giderek acaba gerçekten kültürleniyor muyuz? Yoksa cahilleşiyor muyuz? Bunda da takvimi iyi kullanmamamızın bir rolü var mı? Bunu tartışmak zorundayız.
Evet. Bence. Pek çoğumuzun adını geçmişte takvim koyardı.
Ya.
Böyle bir gelenek vardı. Yani takvimin önemli bir rolü vardı hayatlarında insanların.
İnsanların çoğu şimdi adlarının anlamını bile bilmiyorlar. Evet. Yani
mesela onlar mutlaka olurdu takvimlerde.
Evet. Açıklamalar olurdu. Yemek tarifleri.
Yemek tarifleri.
Olurdu. Şeyler olurdu. İşte fırtınaları bilirdiniz. Şimdi bilmiyoruz. İnsanlar diyorlar ki ya bu sıcak günde niye böyle bir şey oldu? Ama gidip eski bir takvime baksanız.
Birebir çıkıyor.
Orada onun hangi nedenden dolayı olduğunu görebilirsiniz.
Evet, evet. O cemreler mesela evet. Hala çok kıymetlidir. Cemre düşmesi.
Evet.
O pastırma yazları, hep evet. O takvim arkasından evet. Öğrendiğimiz doğru. Bilgiler.
Çok fazla bilgi vardı ve biz takvimi kaybederek belki de ortak kültürümüzü
de
kaybettik. Yani
çok doğru.
Kaybettik. Bunu yeniden hayata geçirmemiz lazım. Ben insanlara takvim sergisi yaparak aslında iki şey anlatmak istedim. Bir, takvim müthiş bir şeydir.
Bilgi
hazinesidir. İkincisi de estetiktir. Yani çünkü
tablo gibi duvara asılabilir.
Hayır, yani o zamanki insanlar her gün bakacakları bir şeyin çirkin bir şey olmasını istememişler yani. Çok güzel şeyler yapmışlar. İnşallah
tabii tekrar, sergi tekrar açılırsa inşallah görme şansımız olursa şimdi onu anlatmak çok zor. Gerçekten şeklen de çok güzel.
Evet.
Hocamın bahsettiği o takvimlerin dizaynı da çok güzel. Yani o yüzden.
Evet, son cümlelerinizi alayım. Yeni yılın ilk programında
çok uzun konuştum şimdi hocam kusura bakmayın.
Estağfurullah.
Yeni yılın ilk programında sizlerle birlikte olmak gerçekten çok büyük keyifti. İnanın bunu yürekten söylüyorum. Ve takvim konusu gibi güzel ve özlediğimiz bir konuyu konuştuğumuz için de ayrıca çok mutlu oldum.
Biz de çok keyif aldık. Gerçekten güzeldi.
Son cümlelerinizi almak isterim. Dinleyicilerimize iletmek istediğiniz.
Yani biraz önce hocamın bahsettiği gibi ortak kültürümüz ve ortak kültürü oluşturabilmek için sadece elektronik ortamlara güveniyoruz. Artık saat bile kullanmıyoruz. Ama bu sadece zamanı öğrenmenin bir yolu değil. Aynı zamanda ortak kültürü oluşturmanın bir yolu biraz önce bahsettiğimiz gibi. Belki tekrar hayatımıza bunu kazandırmanın yolu da belki elektronik ortamda bu eski takvimlerin modern bir versiyonunu oluşturarak gençlere bunu tekrar kazandırmanın bir yolunu bulmak. Bilmiyorum nasıl yapılabilir ama bunu bilişimciler bir şekilde halledecek. Artık duvara asılı bir şeyi alıp koparma adeti kalktı. Hani ajans kültürü gibi mesela o eskilerde bir ajans kültürü vardır. O kalktı ama bunun yeni bir versiyonu getirilebilir diye düşünüyorum ve bizim 12 hayvanlı Türk takvimimize de ayrıca sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yeni yıl kutlaması olsun, takvimin içerisindeki birçok anlam olsun, insanların hayatına veya o yıl geçecek olaylara ilişkin tahminler olsun sadece zamanı belirlemeye yaramıyor. Yani onun psikolojik etkilerini de anlatıyor bu takvimler. Tekrar bence bunların gündeme getirilmesinde fayda var. Biz zaman çok konuşmuşuz, yazmışız ama
biz de teşekkür ediyoruz TRT'nin böyle
önemsemesine.
2019'un ilk yılında böyle bir şey, ilk günlerinde böyle bir şey yapıyor olması bizi çok sevindirdi yani.
Sizin de son cümlelerinizi alayım Sayın Kuley'in, sonrasında da veda edelim dinleyicilerimize.
İşte benim söylemek istediğim şu, biz büyük bir kültürün mirasçısıyız. Yani Ankara Kalkınma Ajansı da buna uygun olarak her sayfası kopartılabilen bir Ankara takvimi yaptı bu sene. Yani onun da bu çok bu geleneği, yeni takvim, kültür geleneğini devam ettirmesi büyük sevindirici bir olay.
Diyanet'in de hala takvimleri var yine o yaprak takvimlerden.
Bunları kullanılmasını yaygınlaştırmamız lazım. Çünkü bizim birbirimizle anlaşmaya ihtiyacımız var. Giderek hiç kimsenin hiçbir başka kişiyle anlayamadığı mikro insanlara dönüşüyoruz. Oysa insan toplumsal bir varlık. Buna da en önemli yapı taşlarından biri takvim olabilir.
Evet. Çok teşekkür ediyorum değerli konuklarıma. Bugün bizimle birlikte oldukları ve yeni yılın ilk gününü bizimle paylaştıkları için takvim koleksiyoneri, araştırmacı, yazar Nezih Kuley'in ve Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bugün yeni yılın ilk gününde Hayatın Sesleri'nde stüdyo konuklarımızdı. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve bugünlük müsaadenizi istiyoruz. Huzurlarınızdan ayrılıyoruz ama yeni yılda yine hafta içi her gün 15-15.55 arası 15 haberlerinden hemen sonra Hayatın Sesleri'nde sizler sizlerle birlikte olacak olmanın mutluluğu içinde sizlere veda ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın tekrar sizlerle birlikte olmak üzere huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, nice nice yıllar dileklerimizle. Hoşçakalın.
Hayatın sesleri.